Ayrım 23.
Gel benim kızım, gel canım, korkma, gel sen annene, zavallı kızım benim. Zavallı kızın mı? Niye zavallı oluyor şimdi? Bu kızı kendisine acıma duygusuyla büyütüyorsun. Hayatı boyunca kendisine acıyıp yaşayacak. Haydi haydi gidin içeriye, daha fazla sinirimi bozmayın benim. Nemansa bütün konuşulanları, olanları karşıdan film seyreder gibi seyrediyordu. Gramofonun yanındaki kocaman koltuğa bacaklarını altına alıp oturmuş, bir yandan da elbisesinin cebinden çıkan yapma çiçeklerle oynuyordu. Babasının bağırması, kızması onu ürkütmemişti. Tam aksine onu neyin bu kadar sinirlendirdiğini anlamaya çalışıyordu. Seyit hışımla koridora doğru yürüdü. Evde kalmak istemiyordu. Kızının yumuşacık sesiyle döndü. Baba. Neman elbisesinin süsleri hala elinde, koltukta dizleri üzerinde duruyordu. Seyit onu lambanın ışığında geniş koltuğun içinde kaybolmuş küçücük gövdesine bakarken içi ısındı. Gerisin geriye döndü. Seni yaramaz. Orada oturmuş ne seyrediyorsun bakayım? Yanına yaklaştı. Koltuğun kenarlarına ellerini dayayıp yüzünü onun yüzüne doğru eğdi. Neman gözlerini kocaman açmış, babasının yüzündeki ifadeden bir şeyler çözmeye çalışıyordu. Seyit onun küçücük kafasından geçen soruları okuyor gibiydi. Haydi babanla yemeğe gelir misin? Nereye? Nereye olursa lokantalardan birinde yeriz beraber. Ama ben yedim. Sahi senin yemek saatin çoktan geçti. O zaman uykuya mı gideceksin? Küçük kız başını şiddetle iki yana salladı. Kaşlarına inen kahkülleri ışıkta pırıltılarla dalgalanıyordu. Hayır uyumam ben. Neden? Neman elini babasının çenesindeki çukura doldururken cevap verdi. Sonra sen yalnız kalırsın. Seyit boğazındaki düğümü çözmek için öksürdü. Kızının yanına koltuğa oturdu. Ona sarılıp öptü. Şu an hayattaki tek dostu bu küçük kızdı. Onu bırakıp bir yere gidemezdi. Bak Lemanuçka, ne diyeceğim. Sen burada bekle. Bir şeyler alıp geleceğim. Sonra oturur beraber yeriz sofrada. Olur mu? Olur. Babasının yalnız gecesini paylaşacak olmaktan memnun ellerini çırptı. Avucuna kondurduğu öpücüğü babasına gönderdi. Seyit 10 dakika sonra meze paketleri ve rakı şişesiyle döndüğünde küçük kız koltukta çoktan derin bir uykuya dalmıştı. Bütün arzusuna rağmen babasının gecelerine eşlik edecek yaşa gelmemişti. Seyit sevgiyle onu kucaklayıp yatağına götürdü. Çocukların odasındaki diğer yatak boştu. Mehmet Şükran'ı kendi yanına alıp yatmış olmalıydı. Seyit kızının geceliğini giydirip üstünü örttükten sonra bir müddet onu seyretti. Alnından öperek odadan çıktı. Kısa bir an kendi yatak odalarının kapısını açıp bakmak üzere koridorun diğer ucuna doğru yürüdü. Sonra vazgeçti. Ceketini ve şapkasını aldı. Az sonra merdivenlerden aşağı iniyordu. Çok kişi için geç olabilirdi ama Pera'da hayat devam ediyordu. Mehmet ertesi sabah uyandığında kocasını evde görmeyi beklemiyordu ve yanılmadı da. Seyit dönmemişti. Kocasına karşı aldığı tavırdaki cesaretine şaşıyordu şimdi. Seyit'in huyundaki bir adama yapılacak bir şey değildi bu yaptığı. Aslında hiçbir erkeğe yapılmazdı ya, yine az gürültüyle atlatmıştı geceyi diye düşündü. Akşamdan kalan dokunulmamış masayı toplarken kocasını bir türlü idare etmeye öğrenemeyeceğini kendi kendisine itiraf etti. O gün öğleye doğru kapı çalındığında gelenin Seyit olmayacağını biliyordu. Kapıda annesini ve Necmiye'yi görünce gerektiği kadar sevinemedi. Üzüntülü, problemliyken onların yanında olmalarını istemiyordu. Kocasıyla arasında olan anlaşmazlıkları ailesinin bilmesi hoşuna gitmiyordu. Yüzüne büyük bir gayretle yerleştirdiği gülümseme maskesiyle onları karşıladı. Akşam olduğunda Seyit'in yemeğe geliş gidiş saatlerinin belirsizliğini bilen Emine damadının neden ortalarda olmadığını sormadı bile. Çocuklarla beraber oturup yemeklerini yediler. Mürvet mümkün olduğunca konuyu ailenin diğer fertleri üzerindeki soruları ile kendi özel hayatından uzak tutmaya çalışıyordu. Yatmaya hazırlanıyorlardı ki kapı yıkılacak gibi vurulmaya başladı. Murka murka, Seyit'in sesi ortalığı yıkıyordu. Mürvet gülümsemeye çalışarak annesini yatıştırdı. Siz gidin odanıza yatın anne, sabaha görüşürüz, Allah rahatlık versin. Fırlayıp kapıya koştu. Seyit karşısındaydı. Oldukça içkili olmalıydı ama keyifliydi. Merhaba Murka, bak sana misafir getirdim. Hakikaten de merdivenlerden arka arkaya 8-10 kişi çıkmaktaydı. Mürvet dehşete düştü. Hepsi sarhoştu. Ya da çok iyi sarhoş numarası yapıyorlardı. Rusça şarkılarla naralar atarak kimi bir diğerinin omuzunda, kimi trabzanlara yapışmış Seyit'i takip ediyorlardı. Mürvet'i selamlayıp tek tek içeri girdiler. Genç kadın şaşkınlık içindeydi. Ardına kadar açık kapının önünde gözleri fal taşı gibi açılmış gelenlere bakıyordu. İçlerinde tanıdık bir iki sima vardı. Çoğunu da ilk kez görüyordu. Tam kapıyı kapamak üzereydi ki basamaklardan kalpaklı uzun boylu birinin başını önüne eğmiş ağır ağır çıkmakta olduğunu gördü. Sabırla bekledi. Erkek bir eliyle trabzanı tutuyor, diğer eliyle de parmaklarını şıklatarak arkadaşlarının söylediği şarkıya eşlik ediyordu. Son basamağa gelince başını kaldırdı. Mürvet astragan kalpağın altında geniş bir alın, Seyit'inkiler gibi mavi gözler, biçimli bir burun ve müstehsi bir ifadeyle kıvrılan dudakları hemen tanıdı. İskender Beyzade de karşısında Müvet'i görünce çok şaşırmıştı. Şarkısı dudaklarında dondu kaldı. Saygılı bir ifade ile eğildi. Ama anında kapıya tutunmak zorunda kaldı. Bir eliyle ev sahibesinin omuzuna hafifçe dayandı. Sonra genç kadının ürkek bakışlarını fark etti ve anında geri çekildi. "Affedersiniz yenge, çok affedersiniz." Ceketinin iç cebinden bir tabanca çıkarıp uzattı. "Al bunu yenge, al da vur hepimizi. Kurtul bu sarhoş sürüsünden." Mürvet neredeyse fenalaşmak üzereydi. İki kolunu göğsünde çapraz yapıp kapıya yaslandı. Kendisine doğru ısrarla uzatılan silahın namlusu sanki her an ölüm kusabilirmiş gibi geliyordu ona. İçerideki kalabalığın gürültüsü o kadar fazlaydı ki silah patlasa bile kimsenin duymayacağını sanıyordu. Kulakları uldamaya başlamıştı. Yutkundu, metin ve ikna edici bir tonda konuşmaya çalıştı. "İskender Bey, lütfen o silahı koyun cebinize, daha emniyetli olacak." Bir cesaretle erkeğin elini omuzuna uzanıp geriye itti. "Rica ediyorum, yok edin şunu ortadan, beni üzüyorsunuz. Kurtulmak istemiyor musunuz bizden?" Mürvet gülümsedi. Çılgın misafirini ikna etmiş olmaktan memnundu. "Hayır, kimseyi vurmak istemiyorum. Kocamın misafirleri benim de misafirlerimdir. Haydi geçin içeriye siz de." İskender Beyzade silahını yerleştirip omuzlarını kaldırdı. "Siz bilirsiniz, başınıza iş alıyorsunuz." Mürvet doğru mutfağa koştu. Seyit ve misafirleri çoktan beraberlerine getirdikleri içkileri açmışlardı bile. Şarkılar devam ediyordu. Genç kadın yatak odalarına açılan koridorun kapısını kapamak üzereydi ki annesinin giyinmiş odasından çıktığını gördü. "Niye kalktın anne, yatsanıza." Emine mutfağa doğru ilerleyip askıdan aldığı önlüğü takarken kararlıydı. "Nasıl altından kalkacaksın bu kadar işin şimdi? Sen sofranı kur, mutfak işini bana bırak. Zaten bu gürültüde uyku tutmaz adamı. Hiç değilse işe yarayayım." Mürvet annesine gülümseyerek içeriye seyirtti. Yemek masası açıldı. Erkekler etrafına yerleştiler. Mürvet sofraya koştururken İskender devamlı kendisini gözlüyordu. Bir ara genç kadının yanına gelip fısıltıyla sordu. "Yenge, emin misiniz size zahmet vermediğimizden? İsterseniz vereyim tabancamı çok geç olmadan." Mürvet kendisini tutamayıp gülmeye başladı. Başını iki yana salladı. "Hayır hayır İskender Bey, eminim, artık siz de oturun, keyfinize bakın. Lütfen benim için endişelenmeyin." Annesinin büyük bir beceriyle hazırladığı mezeleri sofraya yerleştirirken kocasıyla göz göze geldiler. Seyit sanki bir gece evvel münakaşa ettiği kızgınlıkla evi terk eden erkek değildi. Karısının genç güzelliğini, zarafetini hayranlıkla izliyordu. Mürvet onun aşk dolu bakışlarına sadece gülümseyerek cevap verdi. Misafirler evin sahibesine yarattıkları eziyetten oldukça mahcup, her fırsatta teşekkür ediyorlardı. Seyit bir ara yerinden kalkıp tabakları değiştirmekte olan karısının yanına geldi. Onun saçlarını okşayarak yanağına bir öpücük kondurdu. Genç kadın erkek misafirlerinin önünde kocasının muhabbetinden utanmıştı, kıpkırmızı oldu. Seyit onun elindeki tabakları masaya bırakıp seslendi. "Haydi herkes kendi işini kendi görsün." Sonra itirazları aldırmadan karısını bir kez daha sıkı sıkı sarılıp öptü ve yerine oturdu. Mekan değişikliği ve sofranın hazırlığı içinde geçen zaman erkekleri sanki biraz ayıtmıştı. Adeta geceye yeni başlıyorcasına şen ve enerjiktiler. Mürvet anlamadığı lisanda konuşan adamların arasında tabakları döküp servisleri yenileyerek dolaşırken onların abartılı kahkahalarından yüzü kızarıyordu. Ellerini masaya, ayaklarını yere vurarak katılıp kalmalarından anlatılanların açık saçık hikayeler olduğunu tahmin edebiliyordu. Böyle gürültülü bir anda Seyit karısına seslendi. "Murka, haydi paloşumu getir, bizimle otursun biraz." Mürvet kocasının bu kadar mantıksız olabileceğini akıl erdirememişti. Sabaha karşı bir saatte 5 yaşındaki çocuğu nasıl yatağından kaldırırdı? "Seyit uykuda çocuk," dedi. "İyi ya, uyandır o zaman. Biraz da o eğlensin. Haydi." Mürvet münakaşanın fayda etmeyeceğini biliyordu. Özellikle dün gece olanlardan sonra kocasını ikinci bir dalaşta idare edebileceğini sanmıyordu. Hele hele yanında bunca arkadaşı varken. Mürvet Leman'ın yattığı odaya girip küçük kızın başucundaki lambayı yaktı. Leman beyaz fistolu geceliği içinde bir biblo gibiydi. Yüzü koyun yatmıştı. Minik burnu, dudakları kuş tüyü yastığının yumuşaklığına gömülmüştü. Derin derin soluyordu. Tombul beyaz minicik ellerinin biri yastığına sarılmış, diğeri de bez bebeğini sıkı sıkı sarmıştı. Mürvet onun alnından hafifçe öperek bekledi. O kadar derin uyuyordu ki hiçbir şey hissetmemişti Leman. Annesinin okşayışlarına cevap vermeyen küçük kız koridordan gelen sesi aniden fırladı. Seyit sabırsızlanıyordu. "Poluş nerede kaldı Murka? Poluş, poluşum benim." Mürvet hemen uyanan çocuğu kucakladı. Leman önce gözlerini aradı, sonra annesine bakarak mırıldandı. "Sabah mı oldu?" Mürvet gülümsedi. "Hayır, sabah olmadı. Baban geldi, seni görmek istiyor." Daha lafını bitirmeden küçük kız kollarından kayıp salona doğru koşmaya başladı. Tombul küçük ayakları çıplaktı. Koridorun öbür ucundaki babasına doğru sevkerek koştu. "Baba, baba." Seyit çömelerek kollarını açtı ve kızını kucakladı. "Babasının kızı, gel bakalım." Salona girdiğinde arkadaşlarının bakışlarına memnuniyetle gülümsedi. Kız kucağında yerine oturdu. Hani beraber yemek yiyecektik dün gece, geldiğimde uyumuştunuz küçük hanım. Leman babasının gönlünü almak istercesine yanaklarını avuçladı. Şimdi yeriz beraber dedi. Masadaki gülüşmelerden memnun olmuştu. Seyit salonun öbür ucundan endişeyle kızını seyretmekte olan Mürvet'e seslendi. Gördün mü Murka, bu kıza hiç kuş uykusunu arar bir hal var mı? Babasının kızıdır Poluş, değil mi? Küçük kız başını kaldırıp iftihar eder bir sesle cevap verdi. Lemanuçka babasının kızı. Gülüşmeler arttı. Bir plak çalmak ister misin? Bu teklifi cani gönülden kabullenen Leman babasının kucağından kayıp gramofonun durduğu sehpaya doğru koştu. Durup bir an için babasına baktı. Haydi seç bakalım bir plak da biraz da dans et. Seyit dirseği masada başı avuçlarına dayanmış kızını hayranlıkla izliyordu. Leman henüz okuma yazma bilmemesine rağmen bütün plakların isimleriyle biliyordu. İskemleyi çekip üzerine çıkmaya çalıştı. Parmakları ucunda yükselip kendisini çekmeye çalışıyordu. Arkadaşlarından birisi yardım etmek için davranınca Seyit onu durdurdu. Bırak kendisi halleder. Leman sonunda başardı. İskemlenin üzerinde ayağa kalkıp zarfından çıkardığı bir plağı gramofona yerleştirdi. Küçücük boyu minicik elleriyle taş plağın ve gramofonun yanında iyice küçülüyordu. Dizleri üzerinde iskemleden inip hazır ola geçti. Geceliğin eteklerini iki eliyle yanlarına açıp ayak parmaklarının ucunda halının ortasına doğru ilerledi. Yaptığı işi öyle ciddiye alıyordu ki masadaki tek tük konuşmalar, fısıltılar yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Strauss'un Mavi Tuna Valsi'nin derinden derine yükselen nameleri salonu doldurduğu an Leman reveransı takiben parmaklarının ucunda dönmeye başladı. Büyük göbek halısının üzerinde uçar gibi yer değiştiriyor, eğiliyor, dönüyordu. Babasının her yanından geçişte ona gözlerini süzüp gülümsüyordu. Seyit'in gözleri mutlulukla ve iftiharla parlıyordu. Kızına hayran olduğunu herkes bir bakışla anlayabilirdi. Mürvet ise oturduğu koltuktan kızının kendinden emin, mağrur, aynı zamanda şirin tavrını hayretle izliyordu. Sanki tatlı uykusundan uyandırılan aynı çocuk değildi. Leman uzun beyaz geceliğin içinde adeta minik bir kuğu yavrusu gibiydi. Annesiyle beraber seyrettikleri filmlerden aklında kalan ne kadar dans, bale sahnesi varsa hepsinden kaptıklarını birleştirip inanılmaz maharetli bir gösteri sunuyordu. Müziğin bitmek üzere coşan ritmine kendi etrafına pervane gibi dönerek eşlik etti. Gözlerini kapamış sanki kendinden geçmişti. Finalde aynı bir balerin zarafetiyle seyircilerini selamladı. Masanın etrafını saran beylerden büyük bir alkış koptu. Seyit yerinden kalkıp kızını kucakladı. Onun al al olmuş yanaklarını, terleyen alnını sevgiyle öptü. Aferin benim Poluş'um, aferin Lemanuçka. Sonra misafirlerine döndü. Evet beyler, Bolşoy'un en genç balerinası karşınızda. Gülüşleri yavaş yavaş hararetlenen sohbeti takip ederken Leman'ın daha eğlenceyi bitirmeye niyeti olmadığı belliydi. İlginin odak noktası olmaktan büyük keyif almıştı. Annesinin de kendisini yatağa götürmek üzere her an ağırlığını koyacağını hissediyordu. Tekrar iskemlesine çıkıp bir plak daha seçti. Sonra iki bacağını altına alıp iskemlede oturdu. Geceliğinin etekleri muntazam bir şekilde aşağıya doğru sarktı. Ellerini kucağında birleştirip beklemeye başladı. Kırım halk şarkısının ilk notaları duyulur duyulmaz sofradaki konuşmalar yine kesildi. Gözler ona çevrildi. Leman babasına sımsıcak bir bakış attı. Bu senin için der gibiydi. Bilirdi babasının bu şarkıyı ne kadar sevdiğini. Plaktaki sesle beraber şarkı söylemeye başladı. Alıştadan taş gelir, humar gözden yaş gelir, seni bana verseler balam yaradana hoş gelir. Ay laçin, can laçin, can sana kurban laçin. Söylerken başını iki yana eğiyor, gözlerini kapayıp açıyor, dinleyicilerinin dikkatlerini takip ediyordu bir yandan. Herkes beraberce mırıldanmaya başlamıştı şarkıyı. Küçük kız ikinci nakaratta artık iyiden iyiye kendinden geçmişti. Şarkının sözleri bittiğinde babasıyla göz göze geldiler. Seyit'in yaşlı gözleri ona hayranlıkla bakıyordu. Yerinden kalkıp geldi, kızını kucağına aldı. Öptü öptü, kucağından indirmeden getirip Mürvet'e verdi. Her ikisini de tekrar öptü. Haydi artık gidip yatın Murka. Leman'ın uykusu çoktan kaçmıştı. Öylesine heyecanlanmıştı ki uyumak değil daha alkış istiyordu. Babasını kandırmanın daha kolay olacağını düşünerek ona bir teklifte bulundu. Bir de Umal'a Bazarni'yi söylesem? Sorusu yalvarır gibiydi adeta. Seyit onun çıplak ayaklarını okşadı. Haydi artık yat, onu da başka bir gece söylersin, oldu mu? Mürvet onu yatağına yatırmadan fanilasını ve geceliğini değiştirdi. Şimdi artık uyu bakalım, yoksa hasta olacaksın. Niye anne, insan şarkı söyleyince hasta mı olur? Hayır ama uykusuzluktan olur. O zaman içerideki amcaların hepsi de hasta mı olacak? Mürvet güldü. Evet, biraz daha içerlerse hepsi hasta olacak. Kızını öpüp çıktı. Annesiyle Necmi'nin odasından başını uzatıp baktı. Derin derin uyuyorlardı. İçi rahat etti. Annesinin daha fazla rahatsız olması istemiyordu. Birden ne kadar yorulduğunu hissetti. Masadakilerin artık ona ihtiyaçlarının olmayacağını düşündü. Sessizce yatmak üzere odasına gitti. İçerideki sesler mi azalmıştı yoksa yorgunluktan mı duymaz olmuştu bilemiyordu ama dalması çok uzun sürmedi. Sabah gözünü açtığında Seyit yanında değildi. Geldikleri gibi hep beraber gitmişlerdi belki de. Yine de meraklandı. Sabahlığını giyip odadan çıktı. Bir evvelki gecenin meze, sigara ve alkol kokusu koridorlara, mutfağa sinmişti. Burnunu kıvırarak ilerledi. Salona girdiğinde gözlerine inanamadı. Kanepelerin üzerinde ayaklı uçlu sızmış yatıyordu Seyit'in misafirleri. Ama kendisi ortalarda yoktu. Meyve kabukları, sigaralar, dökülmüş bardaklar halıda sehpaların üzerinde dağılıp kalmıştı. Gramofonda kim bilir ne zaman bitmiş bir plak takılmış cızırdayıp duruyordu. Önce ortalığı toparlamak üzere bir hareket yaptı. Sonra yabancılardan birinin uyanıp kendisini sabahlıkla görecek olması korkusuyla odasına geri döndü. İçini bir korku sarmıştı. Kocası yokken bu kadar erkeği nasıl ayıltıp evinden uzaklaştıracaktı? Kabus gibiydi yaşadığı. Ne yapması gerektiğini düşünürken kapı çaldı. Gelen Seyit'ti. Gayet dinç görünüyordu. Tıraş olmuş, elbisesini değiştirmişti. Karısını öptü. Günaydın Murka. Günaydın. Hiç yatmadın mı sen Seyit? Hayır, zaten sabah olmuştu. Banyomu yapıp kafamı toplamak için bir yürüyüşe çıktım. İyi de geldi. Mürvet tam içeride yatan akşamdan kalma arkadaşlarını söyleyecekken Seyit salona girdi. Hala daha horul horul uyumakta olan misafirlerini görünce deliye döndü. En yakınındaki kanepede uzanmış olanı kravatına yapışıp silkeledi. Adamcağız niye uğradığını anlamayarak gözlerini açtı. Hayretle Seyit'in yüzüne baktı. Bir gece evvelki hoşgörülü, hoş sohbetli, keyifli misafirperver Seyit'e ne olmuştu? Karşısında hırçın aksi bakışlarla kravatını sıkan adam aynı adam mıydı? Seyit onu bırakıp bir diğerini ceketinden çekeledi ve bağırmaya başladı. Haydi artık kalkın, yeter bu kadar misafirlik. Hey sen de, haydi toparlanın artık, peri padişahının düğününü mü zannettiniz? Kaç gün, kaç gece kalacaksınız daha? Arada Rusça bir şeyler de bağırıyordu. Rusların ne dediklerini Mürvet anlayamıyordu ama Kırımlılardan birinin dediklerini duydu. Koridorda beklediği yerde. Tamam tamam Kurt Seyit, tamam gidiyoruz, kusura bakma ama o kadar da içirmeseydin sen de. Merdivenden inecek halimiz mi kalmıştı? Şimdi halim var artık. Ailem ortaya çıkmadan topunuza yok olun buradan. Arkadaşları sağda solda kalan eşyalarını alıp teşekkür edip çıktılar arka arkaya. Seyit salonun orta yerinde durup ortalığın perişan haline baktı. Kendi kendine kızıyordu şu an. Mürvet bütün bu olanlar sırasında içeride kalmayı tercih etmişti. En sonunda kapının kapandığını duyunca mutfağa girdi. Acı bir kahve yapıp beraberinde salona getirdi. Seyit kahve yaptım, iyi gelir. Erkek kahvesini alırken karısının yorgun yüzüne baktı. Dün gece buraya bunca insanla nasıl geldiklerini, niye geldiklerini hayal mayal hatırlamaya çalıştı. Acaba Mürvet'e kötü bir şey demiş miydi, onu üzecek bir şey yapmışlar mıydı, hiç hatırlamıyordu. Bir ipucu için onun gözlerinin içine baktı. Sağ ol Murka, bu kahve iyi gelecek. O kadar yürüdüm temiz havada ama kafam hala sersem gibi. Yat biraz uyu bari, kendine gelirsin. Yok, işlere bakmam lazım. Akşam erken dönerim, erken yer yatarız. Kahvesini ayak üzeri bitirmişti. Karısının yanağını okşayıp evden ayrıldı. Mürvet ortalığa şöyle bir göz gezdirdikten sonra çaydanlığı ateşe koydu ve temizliğe başladı. Az sonra Emine de uyanıp kızına katıldı. Ana kız biten geceyle ilgili tek kelime konuşmadılar. Seyit bütün gün işinden ziyade akşam olanları hatırlamaya çalışarak geçirdi. Kendisinden memnun olmamanın verdiği rahatsızlıkla Sakız Ağacı, Saksı Sokak, Nane Sokak arasında lokantalarını dolaştı, hesaplarını kontrol etti. İçinde yine her hayatında değişiklik yapacağı zaman hissettiği o garip huzursuz his vardı. Yüreğinden bir ses, beyninin İteceği bir çılgınlığı, baştan sezmiş gibi bir sıkıntı fısıldıyordu. Ama neydi şimdilik bilemiyordu. Tek hissettiği şu haliyle hayatından sıkıldığıydı. Seyit'in kaderle inadı devam ediyor. Mürvet silahlı, şarkılı, şakalı, gürültülü geceyle ilgili kocasına en ufak bir serzenişte bulunmamıştı. Ama annesi ve kız kardeşi evden ayrıldıktan sonraki günlerde içini dökmek için adeta fırsat kolları oldu. Alt kattaki Rum kızlarının sırnaşıklığına gösterdiği tavrını, içkisini, geç gelişini, içkili oluşunu bahane ederek Seyit'le neredeyse her gün münakaşa ediyordu. Her kavgaları daha yüksek sesli, daha kırıcı oluyordu. Öpüşlerle, sevişmeyle biten tartışmaların yerini Mürvet'in öfkeli ağlamaları, haykırışları ve Seyit'in bıkkın, inatçı tavrıyla evden ayrılışı almıştı. Evden kendisini her uzaklaştıran tartışma Seyit'i hayatından biraz daha bezdiriyordu. Kendisine ve karısına bir türlü tam mutluluk getiremeyen paranın kaynağı olan işinden, hayat tarzından, oturduğu evden, komşulardan, her şeyden sıkılıyordu artık. Düşündükçe sahiplendiği hiçbir şeyin o kadar mühim olmadığını düşünmeye başladı ve uzun müddettir belli belirsiz hissettiği değişiklik anının geldiğini hissetti. Evet, hayatında öyle bir değişiklik yapacaktı ki karısının kendisini suçlayabileceği, kıskançlık yapacağı, gözyaşlarıyla hayatını karartacağı hiçbir şey kalmayacaktı. Sonra ne yapacaktı, ne olurdu bilmiyordu ama tek bildiği şu anki yaşantısını terk edeceğiydi. Lokantaların işi çok iyiydi. Devretmekte hiç zorlanacağını zannetmiyordu. Kışın en soğuk günlerinden biriydi. Günlerdir yağan kar şehri bembeyaz örtmüştü. Seyit bütün günü Beyoğlu'nu bir uçtan bir uca arşınlayarak geçirmişti. Birkaç imza el sıkışmasıyla geçen saatlerden sonra tahmin ettiği gibi iş fazla uzamadan bağlanmıştı. Artık yaptığının doğru olup olmadığını düşünmüyordu bile. İş karar verene kadardı. bunca zamandır didinip uğraşıp kurduğu düzeni bir imzada başkalarına devretmek içinde bir buruk boşluk yaratmıştı. Ama kendisini bu karara iten sebeplere karşı aldığı inatçı tavrına da içten içe memnunluk duyuyordu. Hacı Ahmet sokağına kadar kar altında yürüdü, rüzgarla yüzüne vuran kar tanelerinden hiç şikayetçi değildi. Yüzündeki soğuk temas içine tatlı bir serinlik veriyor, onu rahatlatıyordu. Hava çoktan kararmıştı. Gökyüzündeki kurşuni bulutlar neredeyse yere inmek üzere gibiydi. Apartmandan girdiği zaman ağır ağır merdivenlerden çıkmaya başladı. Bu evde yaşadığı güzel zamanlarda kısa bir müddet sonra ana olacaktı. İkinci kata henüz varmıştı ki dairenin kapısı zili çalınmış gibi açılıverdi. Rum kardeşlerden Oreva eşikte beliriverdi. Milli elbisesinin göğsündeki düğmelerin derin açıklığı davetkar bir görüntü sergiliyordu. Bir elini kapıya dayayıp diğerini beline yerleştirdi. İri siyah gözleri, kalın dudakları aynı anda çapkın bir eda ile gülümsediler. Hoş gelmişsin Seyit Bey, gezmek istersen biz hazırız canım. Seyit kaç kez arabayı alıp dolaştırdığı kızın hayatı için ne kadar anlamsız, kendisinden ne kadar uzak olduğunu düşündü. Merdivenlerden çıkmaya devam ederken cevap verdi. Artık başkasını bulun gezecek çılgın kız. Üst katta zile basmadı. Kapıyı kendi anahtarıyla açtı. İçeri girer girmez salon girişinde gördü. Mürvet'in az evvel kapıdan konuşmaları dinlemeye çalıştığından emindi. Başını iki yana sallayarak gülümsedi. Hoş geldin Seyit. Erken geldin bu akşam. Umarım o da kabahat değildir. Öyle demek istemedim. Sadece şaşırdım. Seyit ceketini şapkasına asarken haberini verdi. O zaman şimdi biraz daha şaşıracaksın. Sonra hiç soru beklemeden devam etti. Toparlanmaya başla. Gidiyoruz bu evden. Mürvet banyoya doğru ilerleyen kocasını hayret dolu bakışlarla takip etti. Şaka mı ediyorsun Seyit? Daha yeni taşınmadık mı buraya? Ne olmuş yeni taşındıysak? O kadar para ödedik, bu kadar eşya aldık sırf burayı doldurmak için. Doldurduğumuz gibi boşaltırız. Seyit Allah aşkına neler oluyor? Bu kış kıyamette ev mi değiştirilir? Seyit'in sesi alaylıydı. Ne fark eder? Hem hiç yaz gelmese ev değiştirmeyecek mi insanlar? Ben sıkıldım bu evden. Niye bu kadar beğenerek tutmuştun? Seyit sorulardan bunalmıştı. Karısına dönerek konuştu. Mürvet bak dinle beni. Beni buna iten sensin. Onun için şimdi huzursuz tavrını anlayamıyorum. Aşağıdaki kızlar için yaratmadığın huzursuzluk kalmadı. İşimi beğenmedin. Dostlarımı beğenmedin. İçkili işten para kazanmamdan memnun olmadın. Şimdi seni mesul edecek bir karar verdim. Artık mırıldanacak hiçbir sebebin kalmayacak. Mürvet sürpriz bir haber duyacak olduğunu hissetmişti. Yatağın kenarına oturdu. O anda kızlar yatak odasının kapısında belirdiler. Leman koşarak babasının bacaklarına sarılırken Şükran ürkek adımlarla annesinin dizleri arasına yerleşti. Mürvet çocukların yanında yine bir tartışma olacağı korkusuyla kocasını uyardı. Seyit daha sonra konuşuruz. Erkek büyük kızını eğilip alnından öptükten sonra konuşmaya devam etti. Onlar da duysunlar fena mı? Buradan taşınıyoruz çocuklar, başka bir eve gidiyoruz. Aynalı Çeşme'ye. Hem artık babanız sizden hiç ayrılmayacak. Bütün gün bütün gece sizlerle olacak. Mürvet bu duyduklarına sevinsin mi üzülsün mü bilemedi. Kocasının ses tonu söylediklerinin doğru olduğunu gösteriyordu ama aynı zamanda hafif bir alay seziyordu. Onun soru dolu bakışlarını Seyit hemen cevapladı. İşi devrettim, artık kocanın lokantaları yok. Vodka imalathanesi de yok. O beğenmediğin iş yok. İçki de yok. 3 sene evde oturacağım artık. İstediğin gibi dizinin dibinde oturacağım. Memnun oldun mu? Mürvet ne diyeceğini bilmiyordu. Hazır paranın dayanmayacağını, şu an yaşadıkları hayatı çok kolay kaybedebileceklerini çok iyi biliyordu. Müthiş bir güvensizliğe düştü. Keşke kendi evimiz olsaydı şimdi taşınacak. Ben istediğim evi alamadım. Başka evde istemiyorum. Ama burada da daha parasını ödediğimiz kadar bile oturmadık. O kadar paraya yazık değil mi? O para yanar. Dul bir kadından borç verdiğim parayı evden çıkıyorum diye isteyemem ben.